sorularlarisale.com. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftadan itibaren 12. sözle ilgili sorularımızı hocamıza soracağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür.
12. sözün başında yer alan ayetin bu sözle işlenen konularla ilgisi hususunda neler söyleyebilirsiniz?
Ayet-i kerime nasıl da Arapçası hani hikmeten. Tamam. Yani her kime hikmet verilmişse ona hayır-ı kesir verilmiştir, değil mi?
Evet.
Yani hikmet verilen kişiye büyük bir hayır verilmiştir. Hayır-ı kesir ne demek? Bu hikmetin değişik manaları var. Bir vesileye bakmıştım da. Bir gaye manası var hikmetin. Yani gaye, efendim söyleyeyim, fayda manası var. Yaklaşık bunlar zaten. Bir de sır manası var. Yani insanın akıl erdiremeyeceği ilahi hikmetler diyoruz. Yani ilahi icraatlardaki bilemeyeceğimiz sırlar. Bir de hikmetin yine menfaati celb, mazaratı def, celb-i salah, def-i fesat deniyor. Başka ifadeyle manası var. Yani menfaati celb üzere çalışmak, mazaratı def ederek çalışmak hikmetli bir çalışma oluyor yani. Yine hikmetin ilimle beraber amel tarifi var. Yani ilimle amel beraber olunca hikmet oluyor. Yani sadece ilim var fakat amel ilme ters düşüyorsa bu adam hakim demiyor. Hakim demiyor. Hakim olması için bilgisi de olacak, amelleri de ilmine uygun olacak ki bu kişi hakim denilsin, hikmet sahibi denilsin. Yine hikmetin ahlak-ı ilahi ile tahalluk manası var. Tahalluk-ı bi ahlak-ı ilah. Üstad da işliyor bunu. Yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak kısacası. Bu manası var. Bir de yine Risale'lerde geçen bir başka tarifi. Üstad Kuvve-i Şeyviye Gadabiye ve Akliye'nin ifrat, tefrit, vasat mertebelerini anlatıyor. Sırat-ı müstakim izah ederken istikamet. İstikametten sapmalar ifrat veya tefrit oluyor. Kuvve-i Akliye için de ifrat mertebesi cerbezedir diyor. Yani ifratı cerbeze. Yani batılı hakkı hakkı batıl gösterecek kadar şiddetli bir zekaya sahip olmak. Aldatıcı bir zeka yani. Bu makbul bir akıl değil. Kuvve-i tefrit mertebesi de gabavet. Yani anlayış kıtlığı diyelim. Aptallık. Avam tabiriyle. Orta mertebesi diyor. Hikmet diyor. Hikmet. Yani hikmetin bir tarifi de demek ki kuvve-i akliyenin vasat mertebesi diye de tarif edebiliyoruz hikmeti. Şimdi kime hikmet verilmişse ona hayır kesir verilmiştir deyince bundan tümü nazar alınabilir yani. Yani kim kuvve-i akliyesini cerbezeden ve gababetten uzak olarak doğru yolda çalıştırabiliyorsa, kim işlerini faydalı, gayeli yürütüyorsa, kim hayatını işte ahlak-ı ilahi ile tahalluk, Kur'an ahlakına göre tanzim ediyorsa, değil mi? Kim işte amelle ilmi birleştirerek bir hayat sürüyorsa, işte fesatlardan uzak, menfaatleri celp ile bir ömür geçiriyorsa, işte buna hayır kesir verilmiştir. Yani hikmet bunlar olduğuna göre tümün içine alıyor. Şimdi zaten 12. sözde de başta girizgahta hikmeti Kur'an'ı, hikmeti felsefenin değil mi? İcmalen mi muvazenesi? Önce kainata Kur'an'ın bakışı ve felsefenin bakışı mukayese ediliyor. Kur'an'ın bakışı hikmettir. O izah ediliyor başta. Yani kainata bakışımızın hikmetli olması nasıl olur? Bunun izahı yapılıyor başta. İkinci olarak işte Kur'an hikmetinin insanın şahsi hayatına getirdiği faydalar anlatılıyor. İnsan ona göre bir ömür sürerse hikmetli bir ömür sürmüş olur. Üçüncü olarak da hayat-ı içtimaiye getirdiği nizam anlatılıyor. Ve son olarak da Kur'an-ı Hakim'in diğer kelamlar üzerindeki cihet-ül çaniyeti, yani daha diğer ilahi kelamlardan üstünlüğü. Onlar da ilahi kelam ama, değil mi? Yani teşbihat olmasın diyeyim mesela, insan da mahluk diyelim. Farzda bir başka meyvacı da mahluk. İkisi de Allah'ın ama biri diğerinden üstün. Allah bunu böyle, onu öyle yaratmış. Şimdi kelamlar için de aynı şey söz konusu olabiliyor yani. Hepsi Allah kelamı ama biri diğerinden üstün olabiliyor. Nitekim Üstad bir risalesinde işte geçmiş kitaplardan zannediyorum haşr için değil mi deniyor. Niyet fazla tafsilat verilmemiş ahiret hakkında. Diğer hakikatlerde de öyle de orada o mevzu geçiyor yani. Niye geçmiş kitaplar ümmetlerine, geçmiş peygamberler daha geniş bilgi vermemişler, mücmel gitmişler. Bunu diye Üstad iptidai derslerde izah az olur diye bir izah getiriyor buna. İptidai derslerde izah az olur. Buna göre işte onlar da Allah kelamı ama o günkü kavimlerin kültür seviyesine, o günkü beşerin ihtiyaçlarına, sosyal yapısına uygun ilahi emirle ve nehiler geliyor. Değil mi? İki tane ümmeti olan bir peygamber düşünün. İşte ona efendim söyleyeyim devlet yönetimiyle ilgili ayetler niye insin yani? Değil mi? Hikmetsiz olur. Ha. Dolayısıyla geçmiş peygamberlerle inen ayetler Kur'an gibi değil yani. Çok daha mücmel. Bir kısmı hiç yok zaten. İsa Aleyhisselam'a mesela devlet yönetimiyle ilgili, topluma ilgili çok az ayet inmiş mesela. Daha çok ferdi hayatını tanzim eden ayetler inmiş. Bu noktadan Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplardan cihet-i rüçhaniyeti var. Bunun izahı yapılıyor. 12. sözün mevzu bu. Dolayısıyla hepsi şeyle ilgili.
Ayetle ilgili.
Ayetle ilgili. Evet. Evet.
Bu sözde Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesiyle felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi yapılmaktadır. Kur'an'ın hikmeti kutsiyesi ve felsefenin hikmeti denilince ne anlamalıyız? Bu iki sistem mahiyeti itibarıyla insanın terbiyesinde farklı birer ekol müdür?
Şimdi Kur'an-ı Kerim hikmeti deyince Kur'an kainata nasıl bakıyor? Değil mi? Az önce kısmını söyledik. Kur'an insana nasıl bakıyor, baktırıyor insana. İnsanın şahsi hayatına nasıl nizam veriyor, toplum hayatına nasıl nizam veriyor Kur'an-ı Kerim değil mi? Kur'an hikmeti deyince bunları anlıyoruz yani. Hani Üstad'ın bir Kur'an tarifi var uzunca, bir kısmında da Kur'an-ı Kerim diyor şu kitabı Kebir-i Kainat'ın bir tercüme ezeliyesi. Yani şu kainatı bir kitabı Üstad benzetiyor. Bu kitabı anlamak, tercüme etmek yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah kelamı, kainatı Allah'ın eseri. Cenab-ı Hak kendi eserini bize izah ediyor. Kainatın için yaratmış. Kainat ne mana ifade ediyor? Kendisi kullarına anlatıyor bunu. Elbette bu izah kutsi olur. Değil mi? Mukaddes bir izah olur. Çünkü Cenab-ı Hak kendi izah ediyor kainatı. Bir de beşerin izahları var. Felsefe hikmeti deyince de bunu anlıyoruz. Yani felsefe kainatı nasıl bakıyor? Olaylara nasıl bakıyor? İnsana nasıl bakıyor? Bu noktada işte tabii eğer felsefe sadece akılla sınırlı kalır da vahiyden hiç yardım almaz, medet almazsa o zaman izahlar çok çoğu zaman sönük ve yine çoğu zaman da hatalı, yanlış olabiliyor. Bunların mukayesesi yapılacak yani. De burada bir kısaca Üstad'ın Risale'deki felsefe kelimesinin kullanışı üzerine durmak lazım. Bir sosyal imdar olan bir felsefe var. Değil mi? Sosyoloji, felsefe, mantık gibi. Buradaki Üstad'ın felsefeden kastı insan aklının vahiyye müracaat etmeksizin olayları izahı. Olayları izahı. Onun için fen bilimlerine de Üstad felsefe diyor. Çünkü fen bilimleri de kainatı fenlerin gözüyle izah ediyorlar. Şimdi bu izahların farklılığından da felsefe cereyanına çıkabiliyor yani. Dolayısıyla arada böyle bir ilişki de var. Değil mi? Evet. Mesela diyelim işte tabiat ortada. Fen bilimleri tabiatı inceliyorlar. Ama tabiatın oluşu hakkında farklı kanatlar ortaya koyuyorlar. Bundan tabiat felsefik fikri çıkabiliyor. Mesela maddeyi araştırıyoruz mesela bir fen bilimcisi. Değil mi? Madde üzerinde geniş şeyler ya araştırmalar yapıyor. Ama efendim söyleyeyim kainatın yaratılışını, yapılışını sadece maddeye bağlı değil, materyalist oluyor bu sefer. O da bir felsefe cereyanı oluyor. Yani demek ki kainatı fen bilimcilerinin farklı izah tarzlarından da farklı felsefi ekoller çıkabiliyor. Öyle değil mi?
Evet.
Yani bir de var ki doğrudan doğruya işte felsefenin akılla ilgili, işte mantıkla ilgili vesaire. Metafizik diyeceğimiz sahada da felsefenin izahları var, fizik sahasında da. Ama fizik sahasındaki izahlar da birer ideolojiye, fikri akıma dönüştü mü o da felsefe oluyor. Onun için Üstad Risale'lerde felsefeyi akli ilimler manasında kullanıyor. Ama hangi akli ilimler? Vahiy ile bağını kesmiş mücerret akıl. Yani tek başına kalmış bir akıl. Bu aklın olaylara ve kainata, insana ilahir bakışı felsefe olarak Risale'lerde geçiyor. Bunun açıklaması lazım çünkü çok geçiyor bu konu. Şimdi demek ki felsefe hikmetiyle Kur'an hikmetinin icmalen değil mi geçti soruda? Muazzez deyince Kur'an-ı Kerim kainata nasıl bakıyor? Yani akıl nasıl izah ediyor? Vahiysiz akıl nasıl izah ediyor olayları? Bunların muazzezi yapılıyor şeyde. 12. sözde.
Kur'an'ın hikmeti kutsiyesi diyor.
Hikmeti kutsiye tabii dediğim gibi Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratan Cenab-ı Hak, kainat hakkındaki efendim söyleyeyim izahları bize verdiği bilgiler mukaddes olur. Ötekisi tamamen şeydir. Şahsın aklına kalmış yani. Bir akıl böyle çalışır, bir diğer akıl böyle çalışır. Bir iki akıl farklı çalışır. Yani aynı hakikati çok farklı izahlar, aynı hakikati çok farklı izahlar getirilir. Ama kainatı yaratan konuştu mu o bir izahdır o. Hani bilmiyorum daha önce söyledik mi? Kınalı Zade'nin bir güzel sözü var. Diyor ki iki nokta arasındaki doğru tektir diyor. İki nokta arasındaki doğru tektir. Ama iki nokta arasındaki eğri çizgi de sonsuzdur diyor. Değil mi? İki nokta arasında sonsuz eğri çizgi geçer. Ama bir tek doğru çizgi geçer. İşte bu akli ilimler, kainat hakkındaki farklı izahlar o eğri çizgilere benziyor. Bunlar mukaddes değil. Eğri olduğu için mukaddes olmuyorlar. Değil mi? Kur'an-ı Kerim izahı ise doğru olduğu için mukaddes oluyor. Bir de kainat, dünya hakkında Risale'de şöyle bir tasnif geçer. İşte dünya ahiretin Esma-i İlahiyen aynasıdır kainat. Çünkü kainatı Kur'an böyle baktırıyor. Bir de ahiretin mezrasıdır, tarlasıdır. Değil mi? Bir de bu yönü var kainatın ve dünyanın. Bir de ehl-i vesatın melabegahıdır diyor. Yani oyun ve oyuncak yeri. İşte bu ilk iki tarz izahlar mukaddes oluyor, kutsi oluyor. Yani kainattan Esma-i İlahiye namına ve ahiret namına olan bahisler mukaddes oluyor. Sadece nefse bakan, menfaate bakan, oyuna, eğlenceye bakan cihetini nazara vermek bu mukaddes olmuyor. Sanki işte az önce arz ettiğim gibi yani vahiyden alakasız bir akılın işte olaylara bakışı insan nefsine daha çok hitap ediyor. İnsan bu dünyada nasıl faydalanır? Yani hep nefse hitap ediyor. Yani mesela güneşten bahsederken işte güneşin insana faydası nedir? Güneş ışığının özellikleri nelerdir? Değil mi? Yani insana faydası esastır felsefede. Fen bilimlerinde esas odur yani. Bu bugün var, yarın yoktur yani. Bugün güneş var, yarın biz, şu anda biz de varız, yarın biz yok olacağız, öbür gün güneş de yok olacak. Güneş asıl yaratıcı gayesi bu değil yani. Esma-i İlahi aynı olma ciheti, Allah'ın harika bir eseri olma ciheti. O ışığın bize rahmet olma ciheti, nimet olma ciheti, bunlar feni ilgilendirmiyor. Daha doğrusu ilgilendirmesi lazım aslında da buna temas etmiyorlar. Sadece güneş ustası diyor ya, güneş nasıl tarif ediyorlar? Bir kitle-i azime-i maya-i nariyedir. Büyük bir ateş parçasıdır. İşte şu dünyadan 1300 bin defa büyüktür. İçinde şöyle dar şeyler olur. Efendim söyleyeyim ne diyorlar ona? Volkanlar gibi fışkırmalar olur yani. Ateşlerin hareketleri olur. 3-4 çeşit ateşte hareket varmış yani. Farklı farklı hareketler varmış. İşte bunların neticesinden bahsediyor. Efendim söyleyeyim. Işık dünyaya kaç dakikada gelir ondan bahsediyor. Dünya güneş uzaklığından bahsediyor. Bu uzaklıktan dolayı işte şöyle olmuş, böyle olmuş. Dünyanın eğiminden bahsediyor. İşte bundan mevsimler doğmuş ama bunlar bir rahmettir, hikmettir, bir ilimle dokunmuştur. Hiç buraya girmiyor. Güneşten güneş için, dünyadan dünya için, eğiminden eğimi için bahsediyor. İşte ustadın çattığı felsefe bu felsefe yani. Yani fennin olaylar böyle izahını ustad karşı. Mesele bu yani. Dolayısıyla şimdi bunlar kutsi olmuyor işte. Meyveler de belli zaten, neticeleri de belli. Kainata ve insana Esma-i İlahi'nin aynası olarak, ahiretin mezrası olarak ve insan için ahiretin yolcusu olarak baktığı mı insan hikmet ehli oluyor, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kul oluyor, mütefekkir oluyor. Şükreden bir kul oluyor. Böyle baktığını. Öbür türlü baktığım egoist oluyor. Sadece menfaatini düşünüyor. Efendim, olaylara tesadüfün eseri, tabiatın eseri olarak baktı mı ne tesadüfe şükredilir ne tabiata teşekkür edilir. Şükürsüz bir kul oluyor vesselam. Yani donuk nazarlı, bakışı hikmetsiz olan, işte dünyaya sadece dünya için gelmiş gibi, işte hayvandan farkı akıllı oluşu. Sanki bu kadar. Böyle bir insan tarifi yapılıyor. Üstad buna karşı yani.
Bir de birinci şuadada 3 ayeti şey yaparken ayetlerin mealine Üstad şöyle değiniyor. Kur'an size hikmet-i kusiyeyi talim ediyor. Hı. Manevi kirlerden sizi temizlettiriyor diye.
Tabii manevi kirler işte bu yanlış bakışlar manevi kirdir. Evet. Tabii manevi kirin birinci maddesi şirktir yani Cenab-ı Hakk'a. Ve daha doğrusu şimdi ondan bir yöne de geçti. Tatil yani ilahsızlık, ateizm diyorlar yani. En büyük manevi kir ateizmdir. Sonra şirktir, sonra büyük günahlardır. Sonra küçük günahlardır, sonra gaflettir. Bunun hepsi derecesine göre manevi kirdir. İşte Kur'an hikmeti insanı bunlardan temizliyor.
Evet. Yine 11. İlza'da eskiden beri diyor, mülazat ettiğim felsefeye baktım, onlarda hiçbir teselli bir nur göremedim. Hatta fünun-u hikmetten gelen diyor, zulmat ruhiye, ruhumu kainata boğduruyordu diyor.
İşte az önceki verdiğim örnek işte ona bir örnek. Evet. Güneşe böyle baktım insan satıyor, muvahiş bir dehşetten, müthiş bir vahşetten başka ruha bir kemal ilmi vermiyor diyor. İşte ruhumu kainata boğduruyor. Güneşe böyle baktı mı bunu veriyor. İşte olaylara da böyle bakmak, insanlara, hayvanlara böyle bakmak ruha bir şey vermiyor yani. Evet. Sadece nefsi hesap ediyor, sadece nefis. Üstad buna karşı. Yoksa yani efendim söyleyeyim, hakiki hikmet olsa yani, kainat Allah'ın ona bahsetse, o zaman akıl da hissesini alır, kalp de hissesini alır. Sadece aklı hitap eden, kalbi bir kenara bırakan izahlar ustad karşı. Bu sözle de onu vermek istiyor ki, olaylara böyle bakın, Kur'an'a göre bakın, akılla kalp beraber yürüsün yani. Bunu ustad çok yerde işler. Çok yerde işler bunu. Evet.
Zikredilen ayet-i kerimenin insanın hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyesine nasıl baktığını açıklar mısınız?
Kısmını söylemiş olduk. Yani kime hikmet verilmişse deyince insan şahsi hayatını hikmetle tanzim etti mi ne yapar? Efendim söyleyeyim, bir defa faydasız işlerden uzak durur. Değil mi?
Evet.
Hani bir hadis-i şerif var ya, kişinin malayeni terk etmesi İslamiyet'in güzelliğindendir, kemalindendir. Hikmet ehli bir insan, yani bir Müslüman, bir defa faydası içeriden uzak kalır. Malayaniyet dediğimiz, abesiyet dediğimiz. Hikmet zıttı abesiyettir yani. Abes, gereksiz, faydasız şeyler, malayani, bunlardan uzak bir hayat sürer. Dolayısıyla nasıl ki insan sermayesini en fayda yerde kullanmaya çalışıyor, değil mi? Boşu boşuna harcamıyor. Yani en büyük sermaye ömürdür. En büyük sermaye akıldır, en büyük sermaye bakıştır, nazardır. Bir başka sermaye işletmedir, değil mi? Bütün bunlar bizim hayatımızın, ruhumuzun en büyük, birer muazzam sermayeleri. İşte bunlar hikmetli kullanmak, faydalı kullanmak. İşte aklı marifetullah'ta kullanır böyle bir insan. Sonra dünya işlerini de yine meşru dairede yürütür. Saadet-i Dariyen deniyor ya, iki dünya saadeti. Dünya işlerini de yine meşru dairede yürüttüm, hikmetli yürütmüş olur. Sonra insan medeni bir varlık, yani toplum hayatı süren bir varlık, vahşi değil, tek yaşamıyor. Dolayısıyla toplum hayatında da insanlarla çok yönlü ilişkiler içerisinde. Bunlar da işte hikmeteyle ne yapar? Hikmete göre tanzim eder. Fayda, en faydalı şekilde tanzim eder. En adil şekilde tanzim eder. Böylece kendi de rahat eder, toplum da rahat eder. Hikmet tüm şeyi bu. İşte celbi menfaat, defi fesat. Yani yanlış yerden uzak kaldığım insan faydalı şeylere ulaştı mı? Kendi hayatına düzen verdiği gibi meşru dairede ahiretinin bir tarlası olur bu hayat. Hani Üstad diyor ya dördüncü sözde namaz kılan diğer mübah dünya amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmüne alır diyor. Dolayısıyla bu insanın bütün ömrü ibadet hükmüne geçer diyor. Namazını kılmak şartıyla diyor. Bütün ömrü ibadet hükmüne geçer. Çünkü yaptığı işler meşru dairededir. Değil mi? Evet. Mübah dünya amelleri diyor. Mübah olmadı mı olmuyor. Şimdi böylece bütün ömrünü diyor ahirete mal edebilir diyor. Şimdi diğer insana da böyle oldu mu? O zaman insanlık alemi cennete efendim söyleyeyim meyve veren, mahsul yetiştiren bir hayat sürmüş olur. Toplum hayatı böyle güzel neticeler verir. Yani Kur'an'a uyulduğu takdirde. Öbür türlü işte dünyada hedef menfaattir diyor. Hani felsefenin geçtiğinde söyleyeyim. Kısmen geçti. Herkes kendi menfaatin peşine düştü mü? Hani işte çayırda tek tek otlayan hayvanat gibi. Herkes kendi otunu otluyor. Kimsenin kimseye bir ikramda bulunduyor. Kimsenin kimseye baktı. Herkesin gözü şeyde. Toprakta ve otta. Bunu büyüt. Toplum hayatı olur yani. Hedefi menfaat olduğu bir toplum hayatı bunun gibi olur yani. Kimse kimsenin fakrına, ihtiyacına bakmaz, hastalığına bakmaz. Hani halbuki bunlar toplum hayatı insan için aynı zamanda bir ibadet kaynağı oluyor. Toplum hayatı ibadet vesilesi oluyor yani. Şimdi fakir zengin yaratılmışız. Fakire sadaka vermek, acımak, hastayı ziyaret etmek bir ibadet oluyor. Öbür türlü işte dünyada ne kadar menfaat görürse ondan kabre geçiyor. Sıra geliyor hesap vermeye. Değil mi? Evet.
12. sözdeki Kur'an'ın sait ilahi kelamlardan lütfaniyeti de anlatılmaktadır. Acaba aynı ayetin bu meseleyle ilgili ciheti de var mıdır? Var ise bunun izahını alabilir miyiz?
Zaten Kur'an-ı Kerim bir isim Kur'an-ı Hakim. Yani hikmet. Zaten az önce de arz etmiş olduk. Yani Kur'an'a göre kainata bakış, Kur'an'a göre insan şahsiyetine, içtimaiyetine bakış işleniyor zaten. Otomatik mi Kur'an'ın ilgisi var zaten? Değil mi? Yani Kur'an'a göre bakış anlatıldığına göre cihet-i rüşaniyeti niye anlatılmış? Hani orası biraz farklı gibi görünüyor. Yoksa diğerleri tam Kur'an'a göre zaten izah yapılıyor. Cihet-i rüşaniyete niye girilmiş? Bence bir biz şükre bir davet oluyor bu yani. Şükre davet. Yani az önce arz ettim ya, bütün peygamberler Allah'ı tanıtmışlar. Bütün suhuflarda Cenab-ı Hak anlatılmış ama Kur'an'da en kamil manada anlatılmış. Bütün kitaplarda dünya hayatı anlatılmış. Ama Kur'an'da en mükemmel şekilde anlatılmış değil mi? Toplum hayatı, içtimai nizam, bütün kitaplarda geçmiş diyelim hani. Az önce arz ettim. Bazılarında birçok işte ayetler geçmemiş zaten. Hani biraz önce söyledim ki işte bir ümmetli, iki ümmetli peygambere toplum hayatıyla ilgili çok az ayet inmiştir yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bütün hem kainattan hem başta Cenab-ı Hakk'ın varlığından, birliğinden, esmasının sıfatından sonra bütün kainattan sonra insan şahsi işlem hayatından en mükemmel manada bahsettiği için, en iyiler manada bahsettiği için bunun talebesi olmak bizim için büyük bir nimet oluyor yani. Cenab-ı Hakk'ı Kur'an'dan öğrenmek ayrı bir nimettir yani. Başka kitaplardan değil de. Değil mi? Evet. Peygamberimizden öğrenmek bu hakikatleri ayrı bir nimettir. Dolayısıyla bu şekilde yetişen bir insan da işte kime hikmet verilmişse ona hayır kesir verilmiştir. Manasından çok daha fazla hissedar olmuş olur. Yani diğer ümmetlere de hayır verilmiştir. Değil mi? Onlara da hikmet verilmiştir ama sanki kesir biraz daha bize bakıyor gibi. Yani bize dediğim Peygamber Efendimiz'e, onun ümmetine, Kur'an-ı Kerim'in şakitlerine bakıyor gibi. Yani bu manada düşünüp inşallah hem Kur'an'a layık talep olmaya çalışalım hem de çok şükredelim diye sanki girmiş diyebiliriz, öyle düşünebiliriz.
Yine hikmet-i fenniye ile hikmet-i felsefenin arasında bir fark var mıdır? Zira üstad bazı yerlerde felsefenin hikmeti, bazı yerlerde de fennin hikmeti ifadelerini kullanıyor.
Bana mukaddeme manasını birkaç kelam ettik sanıyorum.
Evet.
İlk soruda. Üstad bunları birlikte kullanıyor yani. Hikmet-i fenniye derken yani fen bilimlerinin, fen bilimcilerinin bugünkü tabirle aklın, mücerret aklın olaylara bakışı. Değil mi? Hikmet-i felsefe de deyince yine akılın vahiyden mücerret olarak sade ve tek başına kalmış bir akılın kainata, kendine, olaylara bakışı. Dolayısıyla ikisi aynı oluyor yani. Aynı. Onun için Üstad birinin diğerini yerine kullanıyor. Yani bu şekilde geçiyor. Tabii şimdi burada şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir yani Üstad felsefeye mi karşı gibi. Üstad felsefeye nasıl karşı, nasıl değil? Yani Üstad bir yerde mesela olaylar bakışı ikiye ayırıyor. Mana ismi, mana harfiyle bakmak. Mana ismi Allah namına bakmak. Değil mi? Bir fen Allah namına bakarsa kainata, Üstad bunun nasıl karşı olsun? Değil mi? Çünkü Üstad kainata kitap diyor yani. Değil mi? Kainata kitap diyor. Allah'ın bir kitabı. Kainata kanunlara şeriat-ı fıtriye diyor. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar diyor. Öyle demiyor mu? Kainattaki mahluklara efendim söyleyeyim, kelamat-ı kudret diyor. Kudretin birer kelimesi diyor. Yani hepsini Allah'a isnat ediyor. Böyle olunca bunlardan bahseden fenli ilimlerin ustadı nasıl karşı olur? Değil mi?
Evet.
Orada ustadın karşı olduğu felsefe az önce de kısmını söylemiş olduk. Bunlardan bu manada bahsetmeyip de kendi namına bahseden, mana ismiyle bahseden, güneşten güneş için bahseden, meyveden meyve için bahseden, portakaldan bahsediyor. Şu kadar kalori değeri budur, vitamin şudur vesaire mesela. Hani bunu kim yarattı, kim ambalajladı, hani kim içindeki dilimleri taksim etti, ağaç bize niye portakal versin, niye kışın geliyor, değil mi? C vitamininden çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda. Yani bütün bunları düşünmek lazım ya. Bunları düşünmeden portakala baktın mı, buna manayı ismi diyor Üstad. Bu tip izahlar Üstad karşı çıkıyor. Ve insanda esas olan nefis değil, değil mi? Yani beden değil, ruhtur, kalptir. Kalbe gıda olması vardır o portakalın. Nedir o? Üstad diyor ya, bir hediye geliyor padişahtan, bir elma geliyor. Onu bir iltifat-ı rahmet olarak düşünmek var. Padişahın bana bir iltifat-ı şahane diyor değil mi? Ondan kalp lezzet alıyor değil mi? Ruh lezzet alıyor. Bir de o elman kendi lezzeti var. Bundan da nefis lezzet alıyor. İkisi de olacak ama. Fakat ehemmiyet birincidedir yani. Kalp ve ruhtadır. Onun için bu kainat da bizim kalbimize, ruhumuza hitap ediyor. Bir de nefsimize hitap ediyor. Bize menfaati cihetiyle. Şimdi fen ve felsefe sadece menfaati esas alıp o cihetten bahsediyor. Kalbi, ruhu ihmal ediyor. Bir başka ifadeyle Cenab-ı Hak hiç dikkate almadan kainatın Allah'ın bir sarayı olduğu, mahlukatın Allah'ın bir eseri olduğu, meyveden Allah'ın bir nimet olduğu manasına hiç girmeden sadece o nimetlerden, o eserlerden bahsediyor. İşte buna Üstad felsefe diyor ve buna karşı. Yoksa diğeri zaten Risale-i hep kainattan, tefekkürden değil mi? Çok bahisler var yani. Risale-i bir esası da tefekkür diyor. Değil mi? Aciz fakir, şefkat, tefekkür. Cenab-ı Hakk'ın zaten tefekkür şirk olduğuna göre tefekkür, neyi tefekkür edeceğiz? Kainatı.
Evet.
Değil mi? Dört esasının birisi Allah'ın eserlerini tefekkür olan bir efendim meşrep, bir eser ve bir üstad nasıl fenlere karşı olabilir? Ama fenlerin böyle yanlış kullanımına karşıdır. Ve felsefe dediği üstadın budur. Karşı olduğu da budur.
Evet.
Yani bunu yanlış değerlendirmek lazım.
O zaman ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli izleyicileri. Gelecek hafta yine 12. sözle ilgili sorularınızla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Şubat 2010